Ayrım 33.
Sayfa 394. İmtihana girecek olan aday heyetin önünde abdest alıyor. Bu sırada kahvehanede çalışacak olan personel de onun eline su döküp havlu tutuyorlardı. Aday abdest aldıktan sonra pirin oturduğu yere gidiyor. Esselamu aleyküm ya ehli şeriat ya pir diyordu. Pir de onu esselamu aleyküm ya ehli marifet ya oğul diyerek kabul ediyordu. Ardından da hemen sınava başlıyordu. Eşrefi maallukat olan Benhi Adem'in babası Adem Safiyullah'tan Hatemül Enbiya Efendimiz Hazretlerine kadar peygamberler hangi sanatı işler idi? Hazreti Adem ikinci ve çiftçiydi. Hazreti Şit Kazaz ve Hallaççıydı. Hazreti Hud tüccarıydı. Hazreti İbrahim Halep'te sütçüydü. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'yı yaparak mimar oldu. Hazreti İsmail avcıydı. Hazreti İshak çobandı. Hazreti Yusuf zindanda gece ile gündüzü bilmek için saat yapardı. Zülküf peygamber ekmekçiydi. Üzeyir peygamber bahçıvandı. Hazreti İşmuil tercümandı. Hazreti İlyas çulha idi. Hazreti Davud zırh yapardı. Hazreti Süleyman hurma yaprağından zembil örerdi. Ermiya peygamber cerrah idi. Hazreti Daniel falcıydı. Hazreti Lokman hekimdi. Hazreti Yunus balıkçıydı. Hazreti Musa çobandı. Hazreti İsa seyyah idi. Mafhar-ı mevcudat Efendimiz de mücahidi fi sebilillah idi. Sanat sahibi olmak için ne lazımdır? Söz sahibi ve peştemal sahibi olmak lazımdır. Söz kimden kaldı? Efendimiz Muhammed Mustafa'dan kaldı. Ya peştemal kimden kaldı? 10 kişiden kaldı. Hazreti Adem cennetten çıkınca melaikelerden utanıp edep yerine incir yaprağı kuşandı. İkincisi Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken peştemal kuşandı. Üçüncüsü Nuh peygamberdir ki gemi yaparken kuşandı. Dördüncü Efendimiz'dir ki Miraç gecesi peştemal kuşandı. Beşinciden onuncuya kadar Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Hazreti Halid bin Velid'dir. Peygamberden mezun olup peştemal kuşandılar. Peştemalın manası nedir? Şeytanı nefisle daima mücadele edip vesveseden kurtulmaktandır. Sanat karındaşlığı kimden kaldı? Hazreti Adem'den kaldı ki Cebrail aleyhisselam ile karındaş oldular. Dört kapı selamı nedir? Şeriat, hakikat, sanat, marifettir. Marifet nedir? Kendi nefsindeki eksikliği bilmektir. Bunu bilmeyenin kazandığı para ne olur? Haram olur. Var git oğul, bize helalinden birer kahve pişir. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koç'u, adı geçen eser sayfa 94-95. Bu diyalogların da ortaya koyduğu gibi ocaklılar esnaflıkla örtüşmekle kalmıyor, aynı zamanda fütüvvet bağlamında yeni bir örgütlenme içine girerek piyasa ile sanat karındaşlığı da tesis ediyorlardı. Bu yapılanma hamamlarda daha da karmaşık bir görünüm alarak İstanbul'u ciddi biçimde tehdit eden bir soysuzlaşma gösteriyordu. Zira hamamlar bir yandan ocaklı esnaf örtüşmesine sahne oluyor, diğer yandan külhan beylerinin bu odaklarda yapılanması tam anlamıyla mafyos bir örgütlenmeyi ortaya çıkarıyordu. Hamamlarda meydana gelen bu dinsel askeri esnaf zorba haşere örgütlenmesi, Sicilya'daki mafyos örgütlenmeyi ifade eden mafya sözcüğüyle büyük bir benzerlik hatta özdeşlik gösteriyordu. İstanbul kalenderlerinin layharı pir edinerek İstanbul hamamlarının külhanlarında bizim layhariye veya külhaniye adını verdiğimiz apaşlar tarikatı tekkelerinin kurulmasına devrinde çok yardımı olmuştur. Patronu Halil Reşat Ekrem Koç'u, adı geçen eser sayfa 52. Burada hemen kaydetmek gerekir ki avcılığa büyük merakı olan Sultan 4. Mehmet genellikle Edirne'de oturuyor. Onu izleyen Sultan 3. Süleyman, Sultan 2. Ahmet ve Sultan 2. Mustafa aynı şekilde İstanbul'dan uzak kalıyorlardı. Oysa Viyana bozgunundan sonra başkentte meydana gelen olumsuzluklar sosyal yaşamı derinden sarsıyordu. Mutlak otoritenin Edirne'ye kayması İstanbul'da ciddi bir otorite boşluğu meydana getiriyordu. Nitekim son 50 yıl içinde bir yandan hırsızlık, cinayet, gasp, adam yaralama, adam öldürme, haraç ve benzeri gibi olayları durmadan artıyor, buna paralel olarak fuhuş da hızla yayılıyordu. 8-10 sene içinde analarının yüz karası olup devrin adetince cami avlularına bırakılmış ve yaşayabilmeleri için hane berduş serseri olmuş çocuklar fevkalade çoğalmıştı. Patronu Halil Reşat Ekrem Koç'u, adı geçen eser sayfa 52. Bir yandan Viyana bozgunu, diğer yandan İran cephesindeki olumsuz gelişmelerin körüklediği göçler, çöken ekonomik yapı ile birleşirken İstanbul'da yoksulluk hızla artıyordu. Yoksulluk ahlaki yapıyı da sarsıyor, fakru zaruret, anasız babasız çocukların sayısının çoğalmasına neden oluyordu. Bir yandan geçim sıkıntısı ve yoksulluk nedeniyle aileler çocuklarını sokağa bırakıyor, Diğer taraftan hızla yayılan fuhuş sonucu doğan anasız babası çocuklar terk ediliyordu. Fuhuşun meydana getirdiği nesebi belli olmayan çocukların durumu da ikiye ayrılıyordu. Tescilli, yani bilinen, tanınan fahişeler, doğurdukları çocuğun durumundan utanç duymadıkları için bunlar çocuklarını sahipleniyorlardı. Ne ki bu çocuklar sokaklarda her türlü sıkıntıyı çekerek ve hayat ve hezele güruğuna katılarak büyüyorlardı. Diğer taraftan cami avlularına terk edilen çocukların büyük ekseriyeti ise fahişe olarak dile düşmekten çekinmiş günahkar hanımların evlatlarıydı. Onun içindir ki bu karabahtlı hanımoğlu gençlere bey denilmiştir. Patronu Halil Reşat Ekrem Koçu, adı geçen eser, sayfa 52. Koçu'ya göre daha çok bu durumdaki çocuklar hamam külhanlarında toplanıyor ve hamam hammalı beyler adıyla kamufle ediliyorlardı. Bunlar aynı zamanda Abdülbaki Gölpınarlı'ya göre bir imparatorun gözden edimiyken külhanda bir kalendere, yani layhara, mürit ve saki olan Senayi Bey'in anısına külhan beyi deniyordu. Reşat Ekrem Koçu ise bey sözcüğünü fuhuşa bağlıyordu. İstanbul'un idaresi sadaret kaymakamına bırakılmış, düzen bozulmuş, asayiş kalmamış, ahlaksızlık almış yürümüştür. Bu sırada fuhuş geniş ölçüde artmıştır. Bu meşru olmayan birleşmelerden doğan çocuklar ya süt ninelerine verilir, bir zaman bırakılır, sonra büsbütün terk edilirdi ya da doğrudan doğruya cami avlularına bırakılırdı. Uzun yıllar süren bu düzensizlik devresinde o zaman İstanbul'da pek çok alan hamamların külhan kısmını kendilerine mesken edinen kimsesizlerin, yaşlıcaları sokaklara düşen çocukları da buralarda himayelerine, korumaları altına almışlar ve yavaş yavaş teşkilatlanarak ocak meydana getirmişlerdir. Buraya düşen terk edilmiş çocukların çoğunun beyzade, yani iyi aileden peydahlanmış olmaları dolayısıyla bey, külhanda yetiştikleri içinde külhan beyi denilmiştir. Yeni Osmanlılar tarihi Ebu Ziya Tevfik. Bugünkü dile uygulayan Ziyad Ebu Ziya. Kervan Kitapçılık, İstanbul 1974, sayfa 230-231. Not: adı geçen eserde dipnot olarak adı geçen bu açıklama ilgili olarak Ziyad Ebu Ziya şu notu ilave etmiş bulunuyor. İstanbul Ansiklopedisi'nden henüz yayınlanmayan Külhan Bey maddesinden Reşat Ekrem Koçu'nun lütufkar müsaadeleriyle alınmıştır. Bu durumdaki çocukların hamam külhanlarında bir pirin nezaretinde fütüvvet zemininde toplanması, şehrin asayiş ve güvenliğinden sorumlu olan yöneticilerin de işine geliyordu. Böylece kolluk kuvvetleri aradıkları suçları nerede bulacaklarını biliyor, halkın huzurunu ve güvenliğini hedef alan zorba ve haşereyi uzaktan da olsa kontrol altında tutabiliyorlardı. Anasız babasız çocukların külhanı alınmaları ve hamam içinde külhan düzeni için bakınız Her Sakaldan Bir Kıl, E-Yayınları, Murat Çulcu. Külhana alınan çocukların, gençlerin her ne kadar hamamlarda hammallık yapıp bir kısmı müşterilere bohça taşımak için hizmetlerde bulunuyorlarsa da büyük bir bölümü şehre dağılarak yasa dışı işlerle uğraşıyordu. Kaldı ki bunlar kendi işlerinde fütüvvet bağlamında gerçekleştirilen törenlerde uygulanan ritüeller çerçevesinde örgütleniyorlardı. Külhana alınan çocuğun en az 12 yaşında olması veya vücudundan bu yaşa uyacak kadar gelişmiş bulunması gerekiyordu. Ama bundan önce çocuğun kesinlikle anasız babasız olması şart koşuluyordu. Hatta cami avlusuna terk edilmiş olanlar daha da makbul sayılıyordu. Anasının tanınmış bir fahişe olması halinde ölmüş olması şart koşuluyordu. 15 yaşından büyükler külhana uyum sağlamakta zorlanacağı için büyük kabul ediliyor ve külhana alınmıyordu. Külhana giren çocuk ise 23 yaşına kadar burada kalabiliyor, sonra başının çaresine bakmak üzere ayrılıyordu. Apaş kalenderler tekkesi dediğimiz bu hamamın külhanında daima 10 nefer külhan beyi bulunurdu. Bu 10 genç bir deste teşkil ederdi ve destebaşı ünvanı ile bir amirleri vardı. Destebaşıları apaşlar tekkesinin şehleri diyebiliriz. Pençeli hayta kalenderlerdi ve onların külhanda kalmaları için yaş tahdidi yoktu. Destebaşı 4 kaşlı bir taze şahbaz yiğit yahut 40'lık 50'lik bir olgun adam olurdu. Patronu Halil Reşat Ekrem Koçu, adı geçen eser, sayfa 54. Külhana alınacak çocukları destebaşılar seçiyordu. Destebaşı sokakta bulduğu veya kendisi gelen adaya, burada verilen emre hayır demek yoktur. Etini kesip şarabımıza kebap edip yesek boynunu büküp ağzını açmayacaksın. Razı mısın diye soruyordu. Aday razıyım derse destebaşı onu hemen anadan doğma soyuyor, üzerindeki giysileri tümüyle alıyor, ona lime lime yırtık gömlekle aynı durumda yırtık pırtık bacak ve baldırları gizleyemeyen bir don veriyordu. Destebaşı adaydan aldığı giysileri hemen o gün bit pazarına götürüp satıyordu. Destebaşı soyduğu adayın eline bir torba tutuşturuyor ve bu torbayı nasıl dolduracağı konusunda şu nasihatı veriyordu. Utanmayacaksın. Dolaşacağın bakkal dükkanlarında kovulmaktan sıkılmayacaksın. Dayak yememeye çalışacaksın. Arsızlıktan çekinmeyeceksin. İste. Vermezlerse bir daha iste. Yine vermezlerse tekrar iste. Sızlan, yalvar. Bakkal dükkanına sinek gibi yapış, kopma. Eğer bakkal veya çırağı seni hırpalamaya kalkarsa şirretleş. Dükkanın müşterilerine sokul, sürün. Tiksinir, iğrenirlerse daha sürün, sırnaş. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koç'u adı geçen eser sayfa 55. Külhan'a gidecek aday yaşamı boyunca bu nasihatı unutmuyor, işlediği suçları kademeli olarak ağırlaştırıyordu. Bu nasihatı tutan aday ilk gün düzenlenecek olan giriş töreninde yenecek pilav ile helva ziyafeti için malzeme topluyordu. O akşam ise baba denilen külhancı ve aşçıbaşı tarafından kabul töreni yapılıyordu. Bu tören için bakınız her sakaldan bir kıl e-yayınları Murat Çulcu. Bu törende Külhan Bey'i adaylarına layhar kefeni adı verilen özel bir giysi giydiriliyor ve Külhan Beyleri ritüel kardeş yapılıyordu. Nitekim Külhancı Baba bu çocuklara layhar evlatları diye hitap ediyor, şu telkinde bulunuyordu. Ey layhar evlatları, burada senin benim yoktur, herkes kardeştir. Aynı babanın tohumundan ve bir anadan doğmuş olanlar birbirini boğazlarlar. Analarını babalarını bilmeyen layharın evlatları ise birbirlerini tek vücut bilirler. Layharın kefenini sağlığında giyenler ölünceye kadar kendisini kardeşinden ayrı görmez. Başlarınız ikidir ama vücutlarınız birleşmiştir. Biriniz sağa bakarsa öbürü solu gözler. Sizi birleştiren bu külhandır. Her günkü kazancınızı buraya getireceksiniz. Bu külhan sırrıdır. Külhan da kazan bereketidir. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koç'u adı geçen eser. Sayfa 56-57. Bu çocuklar aslında dinsel bakımdan ciddi hiçbir bilgiye sahip değillerdi. İddiaya göre bazıları kelime-i şehadet getirmeyi bile bilmiyordu. Bunları hayırsever bazı kimseler sünnet ettirirse ettiriyordu. Onların dışında yine büyük bir bölümü sünnetsizdi. Bunların kendine özgü ahlak anlayışını Reşat Ekrem Koç'u şöyle kaydediyordu. Destebaşı kendi pöstekisinde yatardı. Beyler yattıktan sonra külhancı üç kollu şamdandaki mumları söndürüp külhan beylerini karanlıkta bırakır ve külhan yanındaki kendi odasına çekilirdi. Külhanda karanlıkta kalan beyler artık birbirlerinin haliyle ve kendilerine hitap etmeyen seslerle meşgul olmazlardı. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koç'u adı geçen eser, sayfa 58-59. Bunlar 18. yüzyıl sonuna kadar külhanda yakılan odunun ılık kül birikintisinin içinde yatıyorlardı. Külün ortasına yanan ateş konuyor, külhan beyleri çırılçıplak soyunarak külün üzerine uzanıyorlardı. Ortada yanan ateşe taban ateşi deniyordu. 18. yüzyıl sonundan itibaren külde yatmayı terk ediyor, çuval, kilim ve asır üzerine uzanarak uyuyorlardı. Külhanda layharı temsil eden bir horoz besliyor, bu horozun ötüşüyle alacakaranlıkta uyanıyorlardı. Hiç yıkanmıyorlardı. 11 ile 15 yaş arasındaki külhan beyleri saray ve konak kapılarında dilenerek erzak toplamak amacıyla tarikat-ı külhaniye düzeninde yani ikişer ikişer külhanı terk ediyorlardı. 16 ile 23 yaş arasındaki külhan beyleri ise şehirde başıboş dolaşıyorlardı. Bunlar şehrin çöplerini toplamaktan, çamurunu süpürmekten, çıkara dayalı adam yaralamaya, hatta adam öldürmeye kadar her türlü yasal gayri yasal işi yapıyorlardı. 1700'lü yılların başında İstanbul'daki 50-60 hamam külhan beylerin örgütlendiği külhaniye veya layhariye tekkesi konumunda bulunuyordu. Külhan beylerinin örgütlendiği hamamlar arasında şunlar bulunuyordu. Gedikpaşa Hamamı, Mahmut Paşa Hamamı, Aksaray'da Murat Paşa Hamamı, Ayasofya Hamamı, Tophane'de Kılıç Ali Paşa Hamamı, Beyazıt Hamamı, Bahçe Kapısı'nda Hasiki Hamamı, Tahtakale'de Rüstem Paşa Hamamı, Zeyrek'te Çinili Hamamı. Patronu Halil, Reşat Ekrem Koç'u, adı geçen eser sayfa 63. Külhan beyleri lehçe-i külhani diye adlandırılan ayrı bir külhan beyi argosu kullanıyorlardı. Lehçe-i külhani de şu sözcükler yer alıyordu. Acuze kış, ana külhan, araba takunya, baba külhancı, bal almak öpmek, bektaş yeniçeri ağzı, bıyıklı yeniçeri kolluk neferi, bülbül mahbub, camcı kurnaz, cami kalabalık toplantı, çakıl oğlan memesi, çamur ziyafet yerine göre çiçek, genç, çiftlik çarşı pazar, çilek göbek çukuru, çilingir para, çürüklük kabirlere taş dikilmeyen ölülerin üst üste gömüldüğü fukara mezarlığı, darphane kumar, defterli defterdarlı, deve, hamamcı, ağa, duman, tütün, dubara yalan, düşeş tokat, düşman tulumbacılar, edeplik peştemal, elma topuk, ezan horoz sesi, gavur kasap, gelin odası halvet, giyinik natır, gül ateş, gülistan hamam, gümüş nikahlı karı, hatem sadrazam, hindi abdal, hurma esmer güzeli, istif uyku,
Kalaycı köçek oğlan, kandil sarhoş, karakatır kömür, karanfil kaş bıyık, kayık hamam nalanı, kaz yaygaracı, kınalı altın, kızıl bayram yangın kızılırmak, salhane mezbaha, koçan ihtiyar, küflü hasis, küskün kız memesi, mahbube yaz, mektep zindan, mihrap civan ayağı, nakış kaş göz yüz çizgisi, nalsız yalın çıplak ayak, nargile boş boğaz, öksüz bilinmiyor, papuçlu ulema, pestil hasta, sıçan bakkal, sırma fahişe, sıvamak dellak, sucuk zengin, su yolu cadde, süpürge saka, şah eşsiz güzel oğlan, şahmerdan bilinmiyor, şamdan arkadaş ayaktaş, şeytan baht, şıkırdım kendi aralarında maaşık, taşlık mezarlık, tavla aşçı dükkanı, topal beceriksiz, turalı padişah, uyku ölüm, uzunca ova hafif suçların hapsedildiği ve amele gibi çalıştırıldığı tersaneye bağlı iplikhane adındaki Miri Halat İmalathanesi, yel değirmeni bedava şey, zülal dudak yar dudağı. Patrona Halil Reşat Ekrem Koç, adı geçen eser, sayfa 60-61-62. Bir başka kaynakta lehçe-i külhani şu şekilde kaydedilmiş bulunuyordu. Bazı sözcükler her iki kaynakta da aynı anlamı ifade ediyordu. İstif uyku, uzunca ova iplikhane, eskiden islah için serserileri kapattıkları bir çeşit zindandı, tersaneye bağlıydı. Orada gemilere lazım olan ipler bu hükümlülere büktürülürdü. Burası Bahariye ile Silahtar Haliç'te arasında bir binadan ibaretti. Sultan Abdülaziz zamanında angarya gibi bu ortadan kaldırılmıştı. Baba külhancı, bıyıklı kavas, vaktiyle zaptiyeye kavas denirdi. Papuçlu din adamları, pençüdü, yalan ya da yalan söyleyene karşı alayla söylenen, pestil hasta yerine göre de sarhoş, damgalı para, camcı kurnaz, cami kalabalık, kalabalık yer, çamur ziyafet, çiftlik pazar yeri, büyük çiftlik pazartesi pazarı, düşeş tokat, bu tokadı pek seyrek vuruluşundan ötürüdür. Bir zarda düşeş seyrek gelirse bir külhan beyi de tokat yemeye nadiren hak kazanır. Zaten külhan beyi tokat yememeye özen göstermekle yükümlüdür. Simit kolay ele geçen, ulaşılması kolay olan şeyler, şamdan arkadaş, şeytan talih, sıçan bakkal, daima müşteriden çaldığı için, sırma fahişe, sucuk zengin, su yolu doğru yol, cadde, darphane kumar, topallamak beceriksizlik, kaz gürültücü, kızılırmak mezbaha, gümüş kadın, mektep cezaevi, nargile boş boğaz, valide külhan, hindi şaşkın, kolay yolundan zengin, yuva cami avlusu, yel değirmeni parasız bedava. Yeni Osmanlılar tarihi Ebu Ziya Tevfik, bugünkü Türkçe'ye uygulayan Şemseddin Kutlu, Hürriyet Yayınları İstanbul 1973, sayfa 752-753. Bu kaynakta ayrıca Külhan Bey argosunda kullanılan bazı terimlere de yer veriliyordu. Bu terimler şöyle örnekleniyordu. Mesela kapı tırmalamak, arsızlanmak anlamına gelmektedir. Kaftan giydirmek, para isteyip de vermeyenleri, süpürgeleri çamura indirerek tepeden tırnağa zifosa bulamak, kuskunu koparmak, kaçmak, baş parmağı bükmek, yan kesicilik etmek, soğan doğramak, gerekli erzakı bir yerden aşırmak, su yolunda yatmak, caddelerde iş görmek, ağı parçalamak, cezaevinden kaçmak. Yeni Osmanlılar tarihi, adı geçen eser, sayfa 753. Tüm bu lügatçe ve söylemler nedeniyle külhan beyleri kendi aralarında adeta gizli bir lisan konuşuyor, normal ve sade insanlar bunların konuşmalarından hiçbir şey anlamıyorlardı. Kaldı ki lehçe-i külhani bununla da sınırlı kalmıyor, çok daha fazla kelimeyi ve terimleri içeriyordu. Bunun da ötesinde lehçe-i külhani Bizans'tan o döneme kadar meydana gelen argo söyleminin de bir birikimini ifade ediyordu. Mafyos bir odak, hamamlar. Ocaklı esnaf Külhan Bey'i bağlamındaki en çarpıcı mafyos örgütlenme külhaniye hamamlarında meydana geliyordu. Bu nedenle hamamlar ayrı bir önem ve özellik taşıyordu. Nitekim patronu Halil olayı da bir külhaniye hamamı olan Beyazıt Hamamı'nda başlıyordu. Bu hamamların kendine özgün bir hiyerarşisi, yapılanması, kuralları ve düzeni bulunuyordu. Nitekim külhaniye hamamında külhan beyleri ayrı, hamam personeli ise ayrı örgütlenmiş bulunuyordu. Aynı hamam çatısı altındaki bu yapılanma hem yasa dışılığı, hem piyasa bağlantısını, hem de kapı kulu ocaklarını ilgilendiriyordu. Külhancı babanın öncülüğündeki külhaniye örgütlenmesi yasa dışılığı, zorbalığı, ahlaksızlığı ve haşereyi kapsıyordu. Hamamcı tam anlamıyla peştemal giymiş, kuşak bağlanmış, fütüvvet ehli bir esnaf durumunda bulunuyordu.
fütüvvet bağlamında hamamcı ile külhani arasında bir özdeşlik bulunuyordu. Diğer ayağı ise özellikle dellaklar, yani tellaklar teşkil ediyordu. Ocaklar da bu dellaklar arasında yer alıyordu. İstanbul Kadılığı'nın tesis ettiği düzene göre, ki bu devlet buyruğuydu, ocaklı dellaklar ile ilgili şu madde bulunuyordu. Her dellakın dışarıda kayıtlı olduğu ocaktaki hizmetinden başka haftada bir gün izni vardır. Patronu Halil Reşat Ekrem Koç, Adı Gecen Eser, sayfa 99. Yani bazı ocaklılar hem kayıtlı oldukları esami defterine göre ordudan ulufe alıyor, hem de hamamlarda dellaklık yapıyordu. Bunlar kimi zaman hayata dellak olarak atılıp sonra esami defterine kaydedilerek ocaklı sayılıyor, kimi zaman ise ocaklıyken aynı zamanda dellallık mesleğine giriyorlardı. Bilindiği gibi hamamlarda müşterileri keseleyerek yıkayan kişilere dellak veya tellak deniyordu. İstanbul Kadılığı birçok bakımdan karanlık ve kirli işlerin çevrildiği odaklara haline gelen, hamamların çalışma şeklini ve uyulması gereken esasları içeren bir hamam nizamnamesi yayınlayıp yayınlamış bulunuyordu. Bu nizamnamenin bazı bölümlerinde şu hususlar yer alıyordu. Dellak, kese ve sabun sürdürmek isteyen müşteriye hizmetle mükelleftir. Kese ve sabun bedelini hamamcı alır. Dellakın hakkı müşterinin mürüvveten vereceği bahşiştir. Müşteri mürüvveten bahşiş vermezse dellal bahşiş isteyemez. Müşterisini yıkayıp çıkaran dellak bahşiş için onu göz hapsine alamaz. Dellaka bahşiş veren müşteriye el, baş ve esvabına gül suyu dökülerek ikramda bulunulur. Dellak müşteriyi yıkadıktan sonra temiz ve kuru peştemal ve silecek verir. Dellak daima siyah ibrişim peştemal kullanır. Müşteriden siyah dellak peştemalı ile ayırt edilir. Müşteri hamamda dilediği dellakı kullanır. Şu gelsin dediğinde o uşak gitmeye mecburdur. Eğer müşteri gayrimüslim ise dellak onu yıkamakta serbesttir. Dellak müşterisini yıkarken terini onun üstüne damlatmamaya gayetle dikkat edecektir. Müşteri yıkarken dellaklar birbirini göz hapsine alamazlar. Laflarına kulak veremezler. Hizmette olan kendi yamağı genç dahi olsa kapanmış halvetlere giremezler. Bir hamamın dellakları zincirleme kefalet altında bulunur. Cümlenin tavır ve davranışlarından da ser nöbet dellak sorumludur. Dellakların çalışma şeklini belirleyen bu hükümlerin yanı sıra hamamın genel durumu ve işletmesi de bir takım hükümlere bağlanmış bulunuyordu. Hamamın kapısı sabah ezanı okunurken açılır, dellaklar soyunuk olarak kahve ocağı yanındaki peykede hizmete hazır otururlar. Hamamın kapısı açıldıktan sonra birbirleriyle yüksek sesle sohbet ve muhabbet edemezler, şakalaşamazlar. Müşteriyi sofa veya halvet kurnasında yıkayan dellak işini bitirdikten sonra o kurnayı etrafını temizleyip boş olarak bırakır. Dellak yanına yamak olarak verilen gence yıkama usulünden başka vücut ovma ve çiğneme, yani masaj hünerini de öğretmeye mecburdur. Müşteriye daima tatlı dille hitap edilir. Her emrine mutlaka riayet olunur. Müşteri dilenci de olsa hatırı korunur. Dellak ve natırlar, yani hamam hizmetçisi, akşam ve sabah günde iki tencere yemek pişirirler. Masrafını müştereken ödedikleri bu yemeği yemeye mecburdurlar. Yatsıdan sonra hamama müşteri alınmaz. Son müşteri çıkınca hamam kapısı kapanır. Kapı kapandıktan sonra üç dellak çamaşırcı olur. Kirli peştemal silecek, havlu, destimalları yıkar ve kafese asarak kuruturlar. Diğerleri camekan ve soğuklukta beraber hamamı baştan başa yıkar süpürürler. Hamam sabaha temiz hazır olur. Patronu Halil Reşat Ekrem Koç'u, Adı Geçen Eser, sayfa 97-98. Bilindiği gibi hamamda kullanılan sıcak suyu ısıtan ocağın bulunduğu yere külhan deniyordu. Buradan sorumlu olana külhancı, fütüvvet bağlamında külhaniye veya layhariyeye pirlik yapanlara ise külhancı baba adı veriliyordu. Külhan beylerinden farklı olarak külhancı dellaklarla birlikte aynı sofraya oturarak yemek yiyebiliyordu. Üstelik de o yemek masrafına katılmıyordu. Buna karşılık dellaklarla birlikte diğer hamam personelinin aynı hamamda kalmalarına rağmen hamal, külhan beyleriyle birlikte oturup kalkmaları, konuşmaları yasaklanmış bulunuyordu. Nitekim natır ve dellaklar şirvan adı verilen merdivenle çıkılıp inilen bağımsız bir cam mekanda veya asma katta yatıp kalkıyor, külhan beyleriyle temaslarını asgariye indiriyorlardı. Buna karşılık külhan beyleri hamam ocağı olan külhanda yatıp kalkıyorlardı. Külhan beyleri ile diğer hamam personeli arasında her ne kadar sıkı bir münasebet yokmuş gibi görünüyorsa da, uygulamada esnaf, ocaklı ve külhan beyi aynı çatı altında ve fütüvvet ortak paydasında ortak birliktelik oluşturuyordu. Bu yapılanma, yani ocaklı, esnaf, külhan beyi oluşumu en somut örneğini patrona Halil olayı ile ortaya koyuyordu.
Nitekim ayaklanma Bayezid hamamından başlatılırken bu olayda Ocaklı esnaf ile birlikte İstanbul'un hamam külhanlarında örgütlenmiş bulunan ve sayıları 1000 kişi civarında olan külhan beyleri de organize bir şekilde katılıyor, terör, zorbalık, anarşi, yağma, soygun işlerinde tam anlamıyla başı çekiyorlardı. Hiç şüphe yok ki Ocaklı esnaf külhan beyi oluşumunun ortak paydasına yer alan Fütüvvet sadece örgütsel anlayışı moral harcını teşkil etmekle kalmıyordu. Fütüvvetin öngörerek idealize etmiş olduğu bireysel kimlik özellikle Ocaklı Esnaf ve Külhanbeyli kurumları tarafından da koşulsuz sahiplenilmiş bulunuyordu.